Ayrım 6 sayfa 97. 23 Hamdi Gezmiş anlatıyordu. Çok canlı, neşeli, hayat dolu bir insandı. Şaka yapmayı çok severdi. Hani daha sonraki konumu itibariyle çok ciddi olmasını beklersiniz değil mi? Öyle birisi değildi. Mahallede büyük küçük herkesle arkadaştı. Bütün komşularımızın sevgisini kazanmıştı. Akşam eve dönen büyüklerin ellerindeki fileleri taşımalarına yardım eder, derdi olanların yardımına koşar, yazın mahallenin delikanlıları ve kızlarıyla sandala binmeye, yüzmeye giderdi. Bana da ders çalışmamı tembihler ama dayatmazdı. Okuldan eve geldiğinde yaptığımız tatlı kavgalarını hatırlıyorum. İkimiz de tatlıyı çok severdik. Annem bir tencere sütlaç yapardı. Ben okuldan sütlaç hayali kurarak koşa koşa gelirdim. Buzdolabını açıp bakardım ki bitmiş. Ya abi nasıl olur, nasıl bitirirsin diye saldırırdım üstüne. Uğuşurduk altlı üstlü. Sonunda pes eder, tamam al şu parayı git pastaneden ye derdi. Arada ben de ona para verirdim. Ben hep tasarruf eğimliydim. Harçlıklarımı hep biriktirirdim. O da bunu bilirdi. Kendi parasını ihtiyacı olan arkadaşlarına dağıtır, parasız kalınca da bana gelip ya Hamdi param bitti, bana borç verir misin derdi. Tamam derdim ama öyle hemen vermezdim. Bir senet tanzim eder, imzalatırdım orada. Ve o parayı kesinlikle geri alırdım. O da ver senedimi diye dalga geçerdi. Hani Atilla İlhan onlar için yazdığı şiirde güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı diyor ya. Belki eylem içinde sertti abim ama gündelik hayatında cıvıl cıvıl bir insandı. Sıcaklığını, sempatikliğini, şakacılığını hiçbir koşulda hapishane ortamında bile terk etmemiştir. 24. Can Dündar yazıyor. Okul başladıktan 2 ay sonra Deniz ikinci kez gözaltına alındı. Bu kez konu TMTF seçimleriydi. Dönemin sağcı ve solcu öğrencileri 3 ayrı örgütte toplanmıştı. Sağcıların örgütü Merkezi Cağaloğlu'nda bulunan Milli Türk Talebe Birliği idi. Sol görüşlü öğrenciler ise TMGT ile TMTF'de örgütlenmişti. Hükümet 1967 yılı başında TMTF'deki seçimlerin mahkemelik olması üzerine örgüte sağ cenahtan Nevzat Yalçıntaş'ı kayyum atadı. Ancak federasyona bağlı birlik başkanları mahkeme kararını tanımadı. Binayı terk etmedi. Cağaloğlu'ndaki MTTB'nin tam karşısında daha sonra ilk Milli Eğitim Müdürlüğü olacak tarihi binada direnen öğrenciler arasında Deniz Gezmiş de vardı. 19 Ocak günü polis binayı basıp başta federasyon başkanı Sencer Güneşsoy olmak üzere öğrencileri copla döverek merdivenlerden sürükleyerek yaka paça dışarı attı. Bina mühürlenirken öğrenciler polislere faşistler diye bağırıyordu. Ertesi günkü gazetede polise mukavemet ve adli kararın infazına mani olmaktan gözaltına alınan 3 öğrencinin adı vardı. Biri Deniz Gezmiş'ti. Savcılıkta ifade için beklerken yorgun ama mutlu görünüyordu. O gün mahkemece serbest bırakıldı. Yine tutuklanmadan kurtulmuştu. 7 ay sürecek yargılama sonunda da beraat edecekti. 25. Hamdi Gezmiş anlatıyor. TMTF her yıl Ağustos ayında bir uluslararası kültür şenliği düzenliyordu. İstanbul'daki şenliğe değişik ülkelerden folklor ekipleri, tiyatro grupları katılıyordu. O dönem Ömer Erim Süerkan abimin yakın arkadaşıydı. Bizim eve sıkça gelirdi. Abimle o şenliğe gitmişler. Yeni komedi tiyatrosunda açılış yapılmış. Gecede Teknik Üniversitenin Gümüşsuyu'ndaki kantininde bir balo tertiplenmiş. Ağırlıkla sosyalist ülkelerin gençleri gelmiş. Hatta o dönem çok meşhur olan Mavi Işıklar grubu da bir konser vermiş. Dans edip eğleniyorlarmış. Abim orada tepki göstermiş. Sosyalist ülke gençliği böyle mi olur diye bağırarak orkestranın davulunu tekmelemiş. Davul patlamış. Tam o günlerde Amerikan 6. filosu İstanbul'a gelmişti. Abim onu yakından izliyordu. Gençler orada direnirken öğrencilerin burada eğlenmesine kızmıştı. Eve geldiğinde hayli sinirliydi. Oradan bir long play plak getirmişti. Üzerinde Quartet yazıyordu. Küçük bir pick-up'ım vardı. Orada çaldık, dinledik. Pek bir şey anlamadık, kapattık. Deniz abim o dönemdeki mektup arkadaşlarına yazdıklarından da anlaşılacağı gibi Amerika'ya ve Amerikan tarzı yaşam biçimine karşı tepkiliydi. Emperyalizme tepki gösterenlerin tutarlılık gereği onun getirdiği yaşam biçimine de karşı çıkması gerektiğine inanıyordu. Giydiklerinden dinlediklerine kadar böyleydi bu. Ailede babam gibi müziğe yatkın olan tek kişi bendim. Mahallede Yarasalar adlı bir müzik grubumuz vardı. Orada gitar çalıyordum. Abim benden sık sık Ankara'nın taşına bak marşını çalmamı isterdi. Ben çalardım, o söylerdi. Sesi biraz detoneydi ama büyük coşkuyla söylerdi. Onun müziği danslar değil, marşlardı. 26. Can Dündar yazıyor. 24 Ağustos 1967 tarihli Milliyet Gazetesi manşetinden Ege'de zeytinyağı satışlarının durdurulduğunu duyurdu. Oysa 1960'lar zeytinyağının atılım yıllarıydı. 1961'de ihracat başlamış, 1966'da devlet destekleme kapsamına alınmıştı. Bu atılımı baltalayan 1967'de ki bir skandal oldu. İzmir'deki iki şirketin İtalya'ya ihraç ettiği zeytinyağının makine yağı katkılı olduğu öne sürüldü. Olay mahkemeye intikal etti. Makine yağı tespit edildi. Sorumluların peşine düşüldü. Firmalar davalardan beraat etti ama Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı büyük darbe yedi. Zeytinyağı üreticileri, zeytinle geçinen köylüler krize girdi. Genel kanı bunun uluslararası tekellerin Türkiye üreticisine bir tezgahı olduğu şeklindeydi. O yaz deniz gezmiş 10 kadar arkadaşıyla birlikte kiralık bir minibüse doluşup Egeli köylülere desteğe koştu. İlk kez Ege'ye gidiyordu. 28 Ağustos'ta başlayan ve Ayvalık, Edremit, Ören, Kuşadası, Bergama, İzmir'i kapsayan bu gezi 10 Eylül'e kadar yaklaşık 2 hafta sürdü. Zeytin üreticilerinin yoğun olduğu köyleri gezdiler, kahvelerde köylülerle sohbet ettiler, küçük mitingler yapıp uluslararası tekellerin faaliyetlerine karşı örgütlenmenin öneminden söz ettiler. Arada kahrolsun komünistler diye bağıran savcıların saldırısına uğradılar. Deniz bu propaganda çalışması sırasında denize girmeyi ve gittiği yerlerden ailesine kartpostallar atmayı da ihmal etmedi. Hemen hepsi Cemil Gezmiş adına yollanmış bu kartpostallarda kısa notlar vardı. Bugün sabah Edremit'e geldik. Yarın Ayvalık'a, oradan da İzmir'e gideceğim. Bütün kartları babasının adına yolladığını düşünüp annesini ihmal ettiğini fark etmiş olmalı ki basmaneden attığı kartta Cemil Gezmiş adının yerine Mukaddes Gezmiş yazmıştı. Aynı gün aynı postaneden babasına da bir kart atıp sadece sevgiler demişti. Döndüğünde beyninde, teninde, dilinde Ege'yi taşıyordu sanki. İki türküyü dilinden düşürmüyordu. Birisi Dadaloğlu'ndan Gavur Dağ'ın Boranı. Sabahacak kandilleri yanardı. Soytarılar fırıl fırıl dönerdi. Hadi yende 500 atlı binerdi. Sana inip konan beyler nice oldu. Diğeri Muğla'dan bir zeybek. Deniz üstü köpürür. Hey canım rinnanay rinna rinnanay. Gemilere binsem götürür hey canım hey. Benim de buraya gelişim hey canım rinnanay rinna rinnanay. Bir güzelden ötürü hey canım hey. Karıncanın katarı hey canım rinnanay rinna rinnanay. Yüreğimde yatarı hey canım hey. Benim de bu dünyaya gelişim hey canım rinnanay rinna rinnanay. Bir güzelin hatırı hey canım hey. Denizin ortasında hey canım rinnanay rinna rinnanay. Mum yanar sofrasında hey canım hey. Benim de bu dünyadan gidişim hey canım rinnanay rinna rinnanay. Memleket sevdasından hey canım. 27. Hamdi gezmiş anlatıyorum. Deniz abimin seyahatte, hapiste veya herhangi bir yerde aileyle olan mektuplaşmalarını ve haberleşmelerini babam üzerinden yaptığını, mektuplarını babamın adına gönderdiğini görüyoruz. Babama karşı özel bir ilgisi vardı. Bu yakınlık büyük olasılıkla babamın daha çok okumasından, edebiyat ve siyasetle daha ilgili, birikimli, tartışmaya açık, demokrat bir insan olmasından kaynaklanıyordu. Tabii abimin ilgisi karşılıksız değildi. Babam da onun zekası, bilgisi, cesareti ve diğer güzel huylarına hayrandı. Abimin babamla bu kadar yakın olması ailenin diğer üyelerine karşı olan sevgi ve saygısını azaltmıyordu. Tam aksine anne ve kardeşlerinin bütün sevinç ve kederlerine ortak olur, onlarla sevinir, onlarla üzülürdü. Hatta akrabalarını da çok sever, eylemler öncesi dönemlerde Erzurum veya İstanbul'da oturan akrabaları ziyaret etmeyi hiç ihmal etmezdi. Deniz abim annemi de çok sever, evde o sıralar İngilizce ile uğraşmasından dolayı ona mami diye hitap eder, annem de kendisine Deno derdi. Annem, Deniz abimin dalgınlığıyla çok dalga geçerdi. Hatırlarım, Sivas'ta iki katlı evin alt katından üst katına taşınmıştık. Taşındığımız yere doktorluk yapan genç bir çift gelmişti. Küçük bir kızları vardı. Hatta Deniz abimin o kızı kucağında taşırken bir fotoğrafı vardır. Taşındıktan sonraki bir gün Deniz abim kendi evi zannederek bu doktorların evine gitmiş. Sokak kapısı açıkmış. Abim kapıdan girip doğruca yemek masasına oturmuş ve "Anne açım, yemek verir misin?" demiş. Bunun üzerine odadan çıkıp yemek masasının bulunduğu sofraya gelen doktor komşumuz gelerek "Deniz hoş geldin, hadi ablan yemek koysun da beraber yiyelim" deyince abim mahcup olup komşunun evinden kaçmış. Annemin bize anlattığı bir başka dalgınlık hikayesi de şu. Bir gün ikisi beraber bir alışveriş için Üsküdar Meydanı'na inmişler. O sırada taşıma işinde kullanılan at arabaları vardı. Deniz abim yine yolda yürürken dalmış ve arabayı çeken atla çarpışmış. Tabii boyu uzun olduğu için atla suratları birbirine tokuşmuş ve at kısa süren bir sersemlik geçirmiş. Bunun üzerine arabacı, "Hop delikanlı, önüne dikkat etsene, atı perişan ettin." diye bağırmış. Annem zaman zaman bu olayı da gülerek anlatırdı. Annem İstanbul'a geldiğimiz ilk yıl ciddi bir ameliyat geçirmişti. Portakal büyüklüğünde bir uğur saatler süren bir ameliyatla alındı. Ameliyatı daha sonra İstanbul Belediye Başkanlığı yapacak olan Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimi Fahri Atebey yapmıştı. Annem Deniz abimin ölümünden sonra da çürümüş olan bir böbreğini ameliyatla aldırdı ve yıllarca tek böbrekle yaşadı. Başka çok hastalıkları da oldu. Bütün bu evrelerde 27 Mayıs öğrenci hareketlerinin liderlerinden 12 Mart darbesinden sonra idamla yargılanıp beraat eden akrabası Doktor Memduh Eren'in anneme büyük yardımları olmuştur. Nur içinde yatsın. Memduh abi ile eşi Güneş ablanın sadece anneme değil, bana ve diğer aile üyelerimize çok emeği geçmiştir. 1962 yılında annemin bu ilk ameliyatını doktorlar çok ciddi görmüştü ve kurtulamayacağı endişesi vardı. Ben o sıra 10 yaşındaydım. Deniz abim ise 15'indeydi. Abim 6-7 saat süren bu ameliyat süresince hastanede babamla birlikte annemin başından hiç ayrılmadı. Annem ayrıldıktan sonra rahatlamış olarak eve geldi. Ve bize olayları anlattı. Babamın da nasıl üzüldüğünden, ameliyat sırasında sigaraları peş peşe tükettiğinden bahsetti. Sonraki günlerde de her gün Zeynep Kamil Hastanesi'nde annemi ziyaret etti. Taburcu olduktan sonra da evde annemi hiç yalnız bırakmadı. Babam ince, zayıf bir insandı. Annem ise kilolu sayılırdı. Evin en boylu postu, cüsselisi Deniz abimdi. Annemi yatakta kollarından tutup kaldırmayı, ihtiyaçlarını karşılamayı o üstlenirdi. Akrabalarımız Deniz abimin o dönem annemi sırtlayıp tuvalete taşıdığını, hatta iyileşinceye kadar ev işlerini üstlenip ortalığı süpürdüğünü hala anlatırlar. Deniz abim 1.91 boyuyla ayak parmaklarının ucuna yükseldiğinde başı neredeyse evin tavanına ulaşırdı. Arada bu vaziyette mutfakta iş yapan annemin arkasından sessizce yaklaşırdı. Annem farkına varmadan arkayı dönüp birden o şekilde yukarıdan bakan abimi görünce korkar, "Deli oğlan!" diye seslenirdi. Sonra birbirlerine sarılırlardı. Ana oğul birbirlerini çok severlerdi. Deniz abim annemin üzülmesini hiç istemezdi. 6 Mayıs'taki son mektubunda da babama hitaben, "Annemi teselli etmek sana düşüyor." demektedir. Evladının idamından sonra çok acı çekti annem. Abimin üzerinden çıkan parka, postal ve diğer giysileri zaman zaman havalandırmak için gardıroptan çıkardığında onları sevip okşayarak gizli gizli ağladığını ve bunlarla konuştuğunu görüyordum. 28. Can Dündar yazıyor. Kasım 1967. Kıbrıs krizinin yeniden alevlendiği tarihi oldu. Aylardır süren gerginlik 15 Kasım'da iki Türk köyünün Rumlarca basılmasıyla çatışmaya dönüştü. Ankara hemen müdahale kararı aldı. Jetler havalandı, çıkarma birlikleri gemilere bindi. Türkiye ayağa kalktı. 21 Kasım günü 100 bin genç Beyazıt'tan Ayasofya, Sirkeci, Eminönü, Tophane üzerinden Dolmabahçe'ye yürüdü. Kahramanlık şiirleri okuyor, dağ başını duman almış marşını söylüyorlardı. "Gönüllü askeriz, kana kan isteriz." diye bağırıyorlardı. "Ordu, Kıbrıs'a!" diye bağırıyorlardı. "Emperyalist köpekler, dünya sizden ne bekler?" diye tempo tutuyorlardı. Tepkilerin odağında Türkiye'nin müdahalesini engelleyen Amerika ve NATO vardı. Bu engellemeye rağmen müdahale hazırlığı yapan silahlı kuvvetler ise alkışlanıyordu. O eylem sırasında üç genç, Dolmabahçe'de demirli bir deniz motorundan aldıkları Amerikan bayrağını Taksim Meydanı'nda yaktı. Adları Aşık İhsani, Uğur Büke ve Deniz Gezmiş'ti. 1968'de doruğa çıkacak anti-emperyalist özlü gençlik isyanın ilk kıvılcımlarıydı bunlar. Dünyada Vietnam ve Filistin meselesi nedeniyle yükselen Amerikan karşıtı dalga Türkiye'de Kıbrıs kriziyle ateşlenmişti. Deniz o eylemde gözaltına alındı ama yine tutuklanmadan salıverildi. Artık adı her büyük olayda telaffuz edilir. Her ciddi protestoda gazetede yazılır hale gelmişti. 19 yaşında tipin il delegesi olmuştu. Hangi üniversitede eylem varsa oradaydı. Sonraları Türkiye'de 1968 olaylarının işaret fişeği olarak nitelenecek, Deniz Gezmiş'in yaşamında ise bir kilometre taşı teşkil edecek eylem de 1968 baharında yaşandı. 7 Mart Perşembe günü İstanbul Laleli'de Fen Fakültesi'nin konferans salonunda uluslararası bir toplantı vardı. Uluslararası İktisadi ve Ticari İlimler Öğrencileri Komitesi'nin 20. Kongresi toplanacaktı. 41 ülkeden 200 delege bunun için İstanbul'a gelmişti. Sabahki açılışa Başbakan Süleyman Demirel'in de gelmesi bekleniyordu. Demirel bir dönem Amerikan müteahhitlik firması Morrison'un temsilciliğini yaptığı için gençler tarafından Amerika'nın adamı kabul ediliyordu. O günlerde çıkarılan seçim yasasının da tepkisiyle Deniz ve arkadaşları toplantıyı basıp Demirel'i dünya delegelerinin önünde protesto etmeyi kararlaştırdılar. Ancak iki aksilik çıktı. Polis olacakları tahmin edip onları salona değil balkona aldı. Toplantıya da Demirel değil onun adına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk geldi. Bakan kürsüye çıkıp Demirel'in mesajını okumaya başladı. O anda balkondan Deniz ve arkadaşlarının yuhalaması duyuldu. "Morrison Süleyman, sen yobazlara hitap et, namaza namaza!" diye bağırıyorlardı. Bakan konuşmasını kesmedi, sesini yükseltti. Bunun üzerine bağırışlar da daha üst perdeden devam etti. 1968'in sonraki yıllarda çok işitilecek sloganları orada yükseldi. Yaşasın sosyalizm, bağımsız Türkiye. Yankee, go home. Bakan bu sloganlar ve dağ başını duman almış marşı eşliğinde konuşmasını tamamladı. Sözlerini bitirirken balkona bakıp şöyle dedi. Bu tezahüratı Türkiye'de demokrasinin yerleştiğinin en güzel nişanesi olarak kabul ediyoruz. Oysa hiç öyle değildi. Polis çıkış kapısında bekliyordu. Protestonun elebaşı olarak görülen öğrenciler, Türkiye'de demokrasinin yerleşmediğinin en güzel nişanesi olarak toparlanıp nezarete götürüldü. 10 kişilerdi ve tabii başlarında Deniz vardı. Diğerleri sonraki yıllarda eylem içinde birlikte olacağı arkadaşlarıydı. Bozkurt Nuhoğlu, Emin ve Sait Bülbül, Mustafa Lütfi Kıyıcı, Mehmet Mehdi Başpınar, Rıfat Çaldırık, Raif Erten, Rahmi Aydın, Hayri Eroğlu. Bakanı hakaretten kovuşturmaya uğrayan öğrenciler topluca 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Yargılananların çoğu hukuk fakültesi öğrencisi olduğu için 60 kadar avukat arkadaşlarını savunmaya gelmişti. Cemil Gezmiş de oğlunun yakalandığını duyar duymaz koşup mahkemede almıştı soluğu. Baba oğul orada karşılaştılar. Bu kez iş ciddi gibiydi. Deniz kelepçeli olarak getirilmişti. Mahkemede bir olağanüstülük olduğu belliydi. Hakim Sıtkı Karabel karşısındaki öğrenciler sert davranıyor, şimdiden suçlu muamelesi yapıyordu. Bir ara bir savcı gelip hakimin kulağına bir şeyler söyledi. Cemil Gezmiş gelen savcının haremden komşuları olduğunu fark etti ve konuşulanları sonradan ondan öğrendi. Mahkeme sürerken Ankara'dan kendisi de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Adalet Bakanı Hasan Dinçer nöbetçi savcıyı aramıştı. Hakime söyle, bu eylemciler mutlaka cezalandırılmalı demişti. Nöbetçi savcı duruşma sürerken salona girip hakime bakanın mesajını iletmişti. Hakim de, bakan beye hürmetlerimi ilet, ben kanunları onların beline vuracağım, hatta onları kışkırtan İsmet Paşa'nın beline vuracağım, merak etmesin cevabını vermişti. Genç hukuk öğrencileri adaletin nasıl siyasetin emrine girdiğini orada gözleriyle gördü. Avukatlarının itirazına rağmen o duruşmada tutuklandılar. Bakana hakaretten 3 aydan 30 aya kadar hapisleri isteniyordu. Sultanahmet cezaevine götürüldüler. Burası Nazım Hikmet'ten Sabahattin Ali'ye, Orhan Kemal'den Aziz Nesin'e kadar birçok ünlü mahkumu ağırlamış, sonradan otele çevrilen tarihi bir cezaeviydi. Girer girmez saçları kesildi, koğuşa konuldular. Sultanahmet 5 kısımdan oluşuyordu, kısımlar da koğuşlara ayrılıyordu. Deniz ve arkadaşlarının kaldığı 5. kısım hapishanenin en temiz, en zengin kısmıydı. Burada siyasiler, büyük zimmetçi ve kaçakçılar, cinayetten tutuklular ve turistler kalıyordu. Deniz, kısalmış saçları, iri cüssesi ve üniversitede arkadaşlarının Sherlock Holmes desenli dediği paltosuyla şimdi bir üniversite öğrencisinden çok kıdemli bir koğuş ağası görünümündeydi. Ama hapiste olsa da yine kütüphanede inadına elinde kitapla poz veriyordu. 3 yıl boyunca kesintilerle sürecek cezaevi yolculuğu böylece başlamış oluyordu. Bozkurt Nuhoğlu'na göre bu mahkemeler, bu tevkifler aynı zamanda gençlik hareketinin kitleselleşmesinin ve Deniz Gezmiş'in bir kitle önderi olarak doğuşunun da başlangıcıydı.